Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir. Herkese merhabalar. 16 Mayıs pazar gününden daha sizlerle birlikteyiz. Bir bayramı geride bıraktık ve kapanmalarında aslında son günü yarın itibariyle daha rahat bir hayat, umarız daha sağlıklı bir hayat bizi bekliyor olacak. Bu hafta da yine enerji sohbetlerinde güzel gelişmeleri konuşacağız. Biraz formatı sanki değiştireceğiz değil mi Barış abi? Bu bölümde sanki daha farklı bir bakış açısıyla ele alacağız konuyu.
Evet, biraz sanki öyle yapsak daha iyi olur. Çünkü geçtiğimiz hafta Amerika'daki pek çok podcast dinledik. Biz dinleyiciye böyle USB ile sayı aktarmaya çalışıyoruz. Amerika'daki pek çok enerji podcastindeyse daha çok tartışma tarzı şeyler var. Ama korkmasınlar, hemen başında sayıları vereceğiz. Yani hemen bir anda çıkmasınlar sistemden.
Aynen, yavaş yavaş bu geçişi yapacağız. Yani orada evet, bir problem yok. Bizi dinleyenler de takip edenler de bu yavaş geçişi hissedeceklerdir diye düşünüyorum. Öncelikle eğer halini hatırını sorayım, nasıl bir bayram geçirdin, tatili nasıl geçti abi, sonrasında haberlere geçelim istiyorsan.
Yani hiç açlık veren olmadı. Bu bayramda tabii ki her bayram olduğu gibi kes attı. Babam bir biteyle verdi falan yani böyle sen bir şey toplayabildin mi?
Ben açıkçası ailemden ufak tefek. Genelde bu ihtiyacım olması konusunda çok direndim ama çok bir şey gelmedi, onu söyleyebilirim.
En azından bir 2-3 ton karbon emisyon verir yani, 150 euro az buz değil.
Değil mi? En azından onu satın alacağım. Yani ben de dedim ki yenilenebilir enerji tarafında bir yatırımlar mı yapsam acaba bunun için falan, ama ne yazık ki çok bir şey elde edemedim yani. Bayram açlığı bizden geçmiş abi, onu söyleyeyim.
Evet, maalesef.
Peki o halde o zaman ben hızlıca bu hafta benim radarımdakileri paylaşayım istiyorum. Sonrasında topu sana atacağım. Öncelikle bu biliyorsun Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın 2021 yılı Yenilenebilir Enerji Piyasası raporuna dair bir güncelleme yaptı. Bu raporda da özellikle bu küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin geçtiğimiz yıl yani pandemiye rağmen %45 artarak son 20 yılın en büyük artışını kaydettiğini paylaştılar. Yani bu demek oluyor ki 1999 yılından itibaren 2020 yılına baktığımız zaman en büyük artış yaşandığı gözlemleniyor ve yine biliyorsun her zamanki gibi yenilenebilir enerjide özellikle güneşte ve rüzgarda bu konunun yatırımların daha da artacağı yönde raporda da paylaşımlarda bulunuyor diyeyim. Son haberim de benim, ya da ikinci haberim demek daha doğru. Bu bir danışmanlık şirketi var, Aurora Energy Research. Kendisi özellikle hidrojen üretim kapasitesini tabii ki de tüm dünyada 2040 yılına kadar 1000 kat artarak yani 200 megawatttan 200 bin megawata çıkacağı öngörüldüğüne dair bir rapor yayınladı kendileri. Bu raporda da yine Google'larsalar bütün dinleyicilerimiz, takipçilerimiz bakabilirler. Bu da hidrojen üretim noktasında da, üretim tesislerinin büyümesi noktasında da güzel bir öngörü olduğunu söyleyebilirim. Diyelim ve benden bu kadar diyeyim ve topu sana atayım abi.
Evet, öncelikle tabii bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın yenilenebilir piyasa güncellenmesi raporunun bir podcast'ini yaptık Sayın Hemi Bahar'la birlikte. İnşallah önümüzdeki 24 saat içerisinde yayınlamayı başarabiliriz. O benden kaynaklanan hatadan dolayı gerçekleşti. Fakat temel olarak bu raporun genelinde diyor ki yeni norm yüksek kapasite girişleri. Ben de Twitter'da da yazdım. Aslında bu yenilenebilirde yüksek kapasite girişleri bizi yanıltmasın. Çünkü bunların bir bazlık eşleniği de belirleyelim. Yani bu kadar biz mesela yılda diyelim ki 3000-4000 megawatt güneş yapıyoruz. Oh ne güzel dedik, ama bu aslında 1000 megawatt doğalgaza denk. Yani 1000 megawatt kömüre denk, 1000 megawatt nükleere denk. Yani aslında az bile yapıyoruz. Ya bu norm değil, daha fazla yapılması mı gerekiyor diye bir tartışma var. Tabii bu sistem dengelenmesi de var. İkincisi, ben Heymi'nin söylediklerini söylemeyeyim, o podcast'ine kalsın. Benim en çok kafamı karıştıran bu Vietnam'la Çin biliyorsun. Aralık ayında bir o kadar çok rüzgar, güneş yaptılar gözüküyor ki inanılmaz rakamlar. Daha önce Ceren Hoca ile yaptığımızda Çin'den onun anlattığı kadarıyla bunlar aslında kağıt atılıp kapasite olarak devreye girmeye belgeleri verilmiş olanlar. Yani fiziksel olarak devreye girenler değil. Fakat Çin devleti anladığımız kadarıyla bunun arkasında duruyor. Diyor ki hayır, bunlar fiili kapasite girişti diyor. Zaten Vietnam'ınkine akıl erdim yani, böyle durup birden Aralık'ta deli gibi bir artış var. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna baktım. Bununla ilgili hiçbir şey söylenmiyor. Özellikle hani bu uluslararası mesele olduğundan Hemiye de sorma gereğini duymadım. Fakat kendi görüşümü söyleyeyim burada. O girişler gerçek değil bence. Onların pek çoğu kağıt izin girişler. Ve bu sebeple 2021 yılı içerisinde o artışları göremeyeceğiz. Benim kendi tweetimde de söylediğim bir şey vardı. 2020 uzun süre dünyada en yüksek yenilenebilir kapasitesi girişinin görüldüğü yıl olabilir. Yani 2022'de belki geri gelebilir tekrar. Amerikan politikaları da tabii burada önemli. Bunu Hemi'ye sordum. Cevabını kendisi verecek. Ben bir ek bilgi vereyim. Amerika'da biliyorsunuz Amerika plan yayınladı. Bizim Türkiye'deki pek çok insan detayına dikkat etmiyor. Kongreden geçmesi gerekiyor onun. Ve Cumhuriyetçiler de orada 500 milyar dolarlık başka bir paket önerdiler. Şimdi Biden'ınki 2.3 trilyon dolardı ve bu taraftan 500 milyar dolardı. Şu anda görünen bir küsür milyar dolara anlaşacaklar. İki taraf anlaşacaklar. Şimdi anlaştıkları zaman demek ki biraz da enflasyonist baskılarla dünyanın bu yeşil planın ne kadarının yeşil kalabileceği tabii çok önemli. Yani orada bir mesele var. Bu yenilenebilir geleceğini de etkileyecek. Ben şimdi bir şey daha söyleyeyim. Uluslararası Enerji Ajansı'ndan girdik. Oradan devam edelim. 18 Mayıs'ta Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır 2050 raporunu yayınlayacak. Yol haritasını yayınlayacak. Bu rapor çok önemli. Dünyada Net Sıfır 2050'ye nasıl gidilebilir şeklinde. Burada Almanya vatandaşı galiba Timur Gül de var. Laura Kozzi ile birlikte Uluslararası Enerji Ajansı blog sayfasında bir yayınları da oldu. Ben kısaca ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi yayını okuyunca bir sürü terminolojiyle karşılaşıyorsunuz. Kısasını söyleyeyim. Şimdi onlar Uluslararası Enerji Ajansı Net Sıfır raporu ile IPCC ile kıyaslamışlar. Yani IPCC'deki işte geleceğe ulaşmak için ne kadar falan filan diye. Burada karbon yakalamada daha az iyimserler Uluslararası Enerji Ajansı. Daha fazla verimlilik öngörüyorlar. Daha fazla hidrojen öngörüyorlar ve çok daha fazla yenilenebilir öngörüyorlar. Raporu 18 Mayıs yani ne zaman göreceğiz? Salı günü göreceğiz. Şimdi pazartesi önemli günlerden biri İngiltere ve Avrupa Birliği'nde bu jet yolculuklarından essential travel dediğimiz yani tatil için ziyaretlerle ilgili bir açılma bekleniyor. Dolayısıyla 17 Mayıs'tan itibaren bu haftadan itibaren biz bir ABD'deki gibi sürüş sezonu, bir tatil sezonu başlangıcı görebiliriz. Bu da jet talebi ve petrol talebi tarafını etkileyebilir. Fakat bu Çin'le alakalı bazı gelişmeler var. Sadi Kaymaz Twitter'da takip edenler, Dragonomi'de mutlaka takip etsinler. Çin'de Li Keqiang diyeyim, premieri yani Çin'in premieri uzun süredir bu emtia fiyatlarından yakınıyor. Niye emtia fiyatlarından yakınıyor? Bu Barons'ta da vardı bu hafta. Ya mesela çelik fiyatlarındaki artışlar araba fiyatlarını vuruyor. Rüzgar türbin fiyatlarını vuruyor. Buzdolabı fiyatlarını vuruyor. Vurabildiği her şeyi vuruyor. Ve bunlar 90 dolardan bu rakamlar 230 dolarlara geldi. Ve Çin bir açıklama yaptı. Dedi ki ben spekülasyona izin vermeyeceğim dedi. Açıklama bir de yanılmıyorsam bugün bir açıklama daha geldi. Ve bu sefer de Çin'in SPK'sından geldi diyeyim. Yani anladığım kadarıyla SPK'sından diyeyim. SPK'sı dedi ki ben dedi buna izin vermeyeceğim dedi. Ve burada sıfır tolerans göstereceğiz dedi. Ben hep bu sıfır, biliyorsun benim genel teorim budur. Politikanın içinde sıfır varsa garanti o başarısız olur. Ama Çin şunu anlıyor. Yani bu spekülasyon sadece kapitalist ekonomilerin bir durumu değil. Aslında insanın olduğu her yerde bir spekülasyon var. Ve Çin'de de anladığımız kadar emtia fiyatlarını böyle deli gibi vuruyor. Ben daha önemli noktalara geçmeden önce birkaç şeyi daha hatırlatayım. Hindistan radarımızda, hepimizin radarında. Narendra Modi biliyorsun oranın başkanı. Şimdi Hindistan'da petrol talebi 15 Mayıs'a kadar olan haftada 2019'a göre 2020 demiyoruz biliyorsunuz 2020 zaten yerlerdeydi. 2019'a göre dizel %28 altında, benzin %27 altında, jet %60 altında. LPG Hindistan'da çok önemli ısıtma için kullanılan bir şey %15.6 daha yukarıda. Şimdi burada birkaç tane daha konumuz var. Bu hafta JP Morgan'ın bir enerji makalesi yayınlanmıştı. İşte enerji outlook gibi diyelim. Orada ilginç konular vardı. Konulardan bir tanesi Suudilerin hidrojen üretimiydi. Şimdi biraz daha önemli konulara geleyim. Şimdi bu spekülasyon özellikle demir cevherindeki spekülasyon oldukça ilginç bir yere gitti. Çin'de Dalian Commodity Exchange %8 düştü cuma günü bir anda. Yani Çin ben bunu bastıracağım dediği an itibaren düştü. Bakır 10 bin dolar seviyelerinde bir böyle tutundu diyelim. Fakat diğer taraftan Avrupa karbon fiyatları da 55 euroyu aştı. 55 euroyu aşarken de belki de burada bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Bizdeki bazı analistler kaçırabilirler. Avrupa Birliği sanayideki bu emisyon izinlerinin %80'i bedava dağıtılıyor. Bu şimdi Haziran'da bir toplantı yapılacak, yeniden bir şeyler belirlenecek ama 2025'te bu %75'e düşecek. Yani bu karbon fiyatları tamamen girmiyor. Bunların belirli bir kısmı ancak sanayi üretim maliyetlerine giriyor. Bu sebeple de Fitch çok ilginç bir makale yayınlamış. Galiba 13 Mayıs'lıydı. Ne kadar Avrupa Birliği'ndeki marja nasıl etkileyecek diye. Fakat Fitch de diyor ki zaten çelik fiyatları ve demir fiyatları yukarıda olduğundan gene marjlar iyi ama o kadar da iyi değil diyor. Ve bu karbon fiyatları Avrupa'da çok ilginç bir yere götürüyor bizi. Belki bu haftalarda, önümüzdeki haftalarda izlememiz gereken en önemli şeylerden biri Asya LNG fiyatları, Avrupa gaz fiyatları. Neden? Timer Enerji'nin blogunda ilginç bir nokta vardı. Şu anda 2021 Alman elektrik fiyatları, yani sonunda da 70 euro bölü megawatt saate çıktı. Yani 40 ortalama 30-40 eurolardan 70 euro bölü megawatt saatlere çıktı. Yapılmış analizlerin bazılarında, ben tekrar etmemek için söylemiyorum, işte varlık fiyatlarında büyük artışlar var, enflasyon geliyor falan. Biliyorsun bizde enflasyon biraz daha yüksek, Avrupa'da, Amerika'da %4 falan büyük kaçıyor. Ama bazı modellemeler %8'e kadar çıkacağını öngörüyor Amerika ve Avrupa'da. Dolayısıyla bir Türk analistin söylediği işte dolar şunun altına düşmezse enflasyonist baskı olur falan doğru değil, çünkü deli gibi geliyor o enflasyon. Yani Barons'un bu sayısı olduğu gibi enflasyonla ilgiliydi. Önemli dergilerden bir tanesinde. Şimdi karbon fiyatlarının yukarı gitmesi sebebiyle 1 euro yukarı giden karbon fiyatları lignit üretimde 0.45 marj götürüyor. 0.25'de taş kömüründe marj götürüyor. Şimdi dolayısıyla şu anda karbon fiyatları yukarı gittikçe aslında gaz fiyatlarında körüklüyor. Çünkü karbon devreden çıkıyor. İkinci nokta, Rusya ve Norveç'in fiyatlara tepki vermemesi. Yani şimdi Hollanda, Groningen'deki gaz üretim gittikçe düşecek ve kapanacak. Bunu Timer Enerji blogda çok güzel anlatmışlar. Rusya'nın da fiyatlara çok tepki vermediği bir durum var. Asya LNG talebinde JKM, bu Japon Kore marker, Japon Kore şeyi fiyatı yukarılara çıktı. Sadece bu yukarı çıkmadı. Gemi maliyetleri de yukarı çıktı. Gemi kiralama maliyetleri de çıktı. 70 bin dolar bölü günlere çıktı. Dördüncü olarak da Avrupa'daki depo seviyeleri belki dikkat etmek gerekiyordu. Çünkü Nisan'da soğuk hava oldu Avrupa'da. Bir anda %30 doluluğa düştü depolar. Şimdi bu depoların tüm yaz boyunca doldurulması gerekiyor. Ve yani bayağı doldurulması gerekiyor. Geçen sene Nisan'da depolar %60 doluydu. 5 yıllık ortalamada %40'tı. Yani 5 yıllık ortalamanın çok altında bir depo doluluk oranı var. Şimdi bunlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Önümüzdeki hafta emtia fiyatlarındaki artış belki bir süre daha durulabilir. Ama jet tarafında, jet yakıt talebinde haftaya hikaye bekliyoruz. Yani biraz artışlı martışlı hava yolları açılmasıyla birlikte bekliyoruz. Dolayısıyla haftaya petrol açısından pozitif bir hafta olabilir fiyat artışları anlamında. Diğer mesele de şu, karbon fiyatlarına bir dur seviyesi görecek miyiz? Yani şimdi herkes, çevreciler diyor işte 100 dolar olsun, 150 euro olsun, işte 100 euro olsun, 150 euro olsun. Ben bilmiyorum samimi olarak ama sanayinin ve Fitch'in raporuna baktığımız zaman marjlar üzerindeki etkisi çok önemli. Şimdi çelik fiyatları artıyor. Bir defa bu rüzgar türbin fiyatlarını garanti arttırdı. Üzerine karbon fiyatları artıyor. Karbon vergisi daha devreye alınamadı. Alınamayan bir karbon vergisi, bir de şöyle Avrupa sanayi emisyonlarındaki ücretsiz izin sayısı da ayrı bir konu. Bu önemli. Şimdi kafamdaki bir soruyu daha söyleyeyim. Hatırlıyor musun? BRIC'ler vardı, BRIC ülkeleri vardı. BRIC, hatta bu işte Brezilya, Rusya, Hindistan, işte Çin diye. Biliyorsun bu sonra ters düz oldu. Hindistan hikayesi de çok kırılgan. Yani aslında bizim bu doğu, dünyanın merkezi doğuya kayarken beklediğimiz yükselişlerden biri de Hindistan'dı. Hindistan hikayesinin kırılgan olması emtia fiyatlarında asıl büyük etki görmemizi engelliyor. Emtia fiyatlarında bu hafta çok fazla yazı vardı. Ben gene Mart ayında şu internetteki bilişimci çocukların, yani bu yabancı Linus var, Linus Tech Tips var. Ben seviyorum arada anlattıklarından. Mesela çip kısıntısı, işte biliyorsun bununla çip kısıntısı anlatıyor. Bu kısıntılarda gördüğümüz temel bir nokta var. O da şu. Mesela Intel çiplerde o kadar büyük sorun yaşanmıyor. AMD Ryzen çiplerde yaşanıyor. Veya Nvidia RTX'lerde yaşanıyor. 3090'larda yaşanıyor, 3080'lerde yaşanıyor ama belki diğer çiplerde yaşanmıyor. Yani burada şu anda bu MTI enflasyonu görüyoruz dediğimizde detayına bakmamız lazım. Artık bu noktadan sonra bir alt detayına bakacağız. Hangi MTI tarafında daha fazla göreceğiz, görmeyeceğiz diye. Ben istersen burada bırakayım. Tüm sürprizi kaçırmayayım. Gelecek hafta olacak ne olacağını ben de bilmiyorum açıkçası ama gördüğüm bu kadar.
Çok teşekkür ederim abi. Özellikle Hilmi Bahar'ın bölümünde de zaten ilk podcast'in başında da vurguladığımız daha böyle data data kokan süreçleri de orada dinliyor olacağız diyeyim. Benim eklemek istediğim başka bir şey yok. Belki senin varsa son olarak onu alalım. Sonrasında podcast'imizi kapatalım.
Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim abi. O zaman gelecek hafta yeni bir bölümle karşınızda olacağız diyelim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Teşekkürler, hoşça kalın.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.